İyi akşamlar Kolonya Günlerinin sevgili dinleyicilerim. Bu akşam sevgili dostlarım Sedat ve Haşim ile siyaset biliminin ve kamu hukukunun en sık tartışılan kavramlarından birini, meşruiyeti konuşacağız. Meşruiyet, siyaset bilimi literatüründe sitenin görünmez meleği olarak adlandırılan, hiçbirimizin cismine şahit olmadığı fakat ismini sıklıkla işittiği bir unsur. Büyük bir topluluk düşünün. Bu topluluk içinde eli silah tutan kişilerin, kolluk veya ordunun bu topluluk içinde tekabül edeceği yüzdeyi düşünün. Bu miktar hiçbir zaman topluluğun içerisinde belki %1 veya 2'den fazla olamayacaktır. Peki öyleyse geri kalan %98 neden o topluluğun siyasal nizamını devam ettirmektedir? İşte bu sorunun yanıtı bizim meşruiyet olarak adlandırdığımız ama teşhisi, üzerine konuşması, müzakere etmesi son derece zor ve çetrefil kavramda yatmaktadır. Bu rıza üretim mekanizmaları olmadığı takdirde bir devletin siyasal düzenini hiçbir zaman devam ettiremeyeceğini, salt silahın buna yetemeyeceğini tarihteki pek çok örnekten ve en yakınımızda cereyan eden Suriye hadisesinden biliyoruz. İşte şimdi bu konu üzerinde çok düşünmüş, kafa yormuş, müzakerelerde bulmuş sevgili dostlarımla birlikte ele alacağız. Öncelikle Sedat'a dönmek istiyorum. Sevgili Sedat, meşruiyet tarih içerisinde hangi mekanizmalar dahilinde üretilmiş ve burada toplumlar bakımından hakim kültürel kodların o üretilen meşruiyet tipinde nasıl bir etkisi olmuş?
Merhabalar Emre. Senin dediğin gibi bu sitenin görünmez meleğini temsil ediyor meşruiyet. Yani aslında o gün sitede yaşayanlar bizim adlandırdığımız gibi meşruiyet diye bir ifade kullanmıyorlardı. Ama biz bugün geçmişe yönelik tarihe ve bugüne baktığımızda evet insanların bu otoritelerin meşru olduğuna dair bir inanç, kanaat veya bir bilinç varsa bunun adı nedir? Bu neyi ifade eder? Bu bütünlüğü anlamak için kullanıyoruz. Aslında bu meşruiyet ve onun açıklayan otoriteyi biz temelde Weber'in teorilerine dayandırıyoruz malum. Sen bunlar üzerinde sıkça mali fikirde bulunursun. Weber malumunuz otoriteyi hani üçlü veya meşruiyeti üçlü bir mekanizmada açıklıyordu. Geleneksel otorite, karizmatik otorite ve bürokratik yasal olan rasyonel otorite şeklinde. Geleneksel ve karizmatik otoriteyi daha çok irrasyonel otorite olarak nitelendirilmektedir bugün. Şimdi tarihte, ya tabii bu tarih dediğimizde Adem'le Havva'ya, Big Bang'e kadar giden bir konsept var. Ama en azından medeni bilinçli insanı ifade ettiğimizde işte tarım devrimiyle birlikte artık insanlar kendi basit tarımsal mekanizmalarını sağlayıp artık üretim fazlası verdiğinde yani kendisini doyurup bunu mübadele aracına dönüştürmeye başladığında işte hafiften site olmasa da kabile topluluklarının kendi minik otoritelerinin başladığı yerde işte bu klasiktir artık yöneticiler var ve yöneticilerin destekleyicisi olan toplumu bir arada tutmaya çalışan rahipler var ve vergiler veriliyor. Bu da onların hem geçimini sağlıyor hem de bu toplumun kendi döngüsünü sağlıyor. O bakımdan geleneksel otorite dediğimiz bu tarihsel bağlamdaki en eski otorite biçimi aslında bu kabilelerin içinde kendi işlerinden bir figürün çıkması. Bu çoğu zaman onun asaletine inanmakla başlayan bir şeydi. Yani bizim bu orta çağda mavi kanlı dediğimiz asil kimselerin varlığıyla aileler, bunlar da genelde aileleri, kabileleri ifade etmekteydi. Artık o krallıklar döneminde saltanatı ve saltanatı ifade eden aileleri oluşturmaktaydı. Şimdi bu geleneksel otoritenin işte biz genelde kendi tarihimizi anlarken de bunu kullanıyoruz. Misal işte Orta Asya'dan başlayıp işte Anadolu'ya gelen toplulukları ifade ederken bu nomadik nöker toplulukların işte kendileri sınırsız bir sefer içerisindeler ve bu seferler içerisinde başlarındaki Alp Eren veya işte neyse komutanları bunların zapt ettikleri arazi üzerinde kendilerinin kılıçlarının hakkıyla bir meşruiyetleri söz konusu idi. Şimdi bu nöker toplulukların devletleşme serüvenleri içinde ise bu Orta Asya'da veya daha sonra Anadolu topraklarında da geçerli. Bunların arasından en karizmatik ve en güçlü olanı mutlak olarak Sultan, Hakan, Han neyse buna dönüşüyordu ve onlar ona itaat ederek burada otoriteler ve meşruiyetler arasında bir hiyerarşi kurulmaktaydı. Bu tarihe tabii bizim bugün için baktığımız retrospektif bir bakış açısı. Yani geleneksel otoritenin çoklu bir konsepti var ama genel olarak dediğimiz gibi bir asalete inanmakla başlıyordu. Bu İslam toplulukları için mesela Hazreti Peygamber'in vefat etmesinin ardından tabii ki Hulefai Raşid'in dediğimiz dört Raşid halifenin bir karizması söz konusuydu. Onu belki ikinci konsepte karizmatik otoriteye dahil edebiliriz ama dört halifenin hemen arkasından Abbasi ve Emevilerin yani Umeyyoğullarının gelmesi aslında Arap toplumunda da kabileciliğin yana kana bağlı otoritenin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir şey. Bunun ardından da zaten her zaman hilafet malumunuz yine bu ailevi bağlar üzerinden devam ettirilmiştir. Osmanlılar bile Memlüklerden hilafeti devralırken yine bunu bir seremoni içerisinde bir merasime bağlı kalarak Abbasi hilafetinden son yaşayan kimselerin işte payitahta getirilmesi, kutsal eşyaların devralınması şeklinde bu otoritenin devrini yine bu kutsiyet atfedilen kavramlar, simgeler üzerinden yapmışlardır. Devam eden süreçte mesela tipik bir örnektir. Yine bunu çeşitlendireceğiz. Diyelim ki Osmanlılar kendilerini hilafetle güçlü bir otorite sağladılar. Ama bir taraftan sürekli en tarihsel, en eski, en arkaik olan soya bağlı meşruiyet biçimi hep sorgulanmakta idi ve bu varlığını, varidatını devam ettirmektedir. Buna karşı mesela Kırım Hanlıkları kendilerini Cengiz Han soyuna dayandırdıkları için Osmanlılar da buna bağlı olarak her zaman kendi asaletleriyle ilgili şecerelerini sürekli güçlendirme ihtiyacı hissettiler. Bunlar arasında Osmanlı Hanedanı'nı Seyit ve Şerif ilan edenler bile oldu. O bakımdan bugün bile geleneksel otorite dediğimiz bu kana bağlı bu insanların bizler gibi etten ve kemikten olmasına rağmen hangi imtiyazları sebebiyle yönetme hakkına haizler? Dünyanın herhangi bir yerinde hala başta demokrasinin ana kıtası olan İngiltere ayrı olmak üzere birçok yerde krallıklar, hanedanlıklar devam ediyor. Hangi imtiyazlarına binaen bu insanlar yönetme iktidarına sahipler dediğimizde kaçınılmaz olarak bizler bugün hala bu insanların yönetme hakkına sahip olduklarını ve bizim göremediğimiz belli hususiyetlere sahip olduğuna dair bir inanç yaşamakta. Belki Haşim'e devredebilirim karizmatik otoriteyi.
Şöyle bir şey ekleyebilirim hocam. Haşim'e devretmeden önce. Bu aynı zamanda Haşim'in de bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Sizinkileri de merak ediyorum. Şimdi gücü elinde tutan kişinin kendi iradesini başkalarına dikte etmesini anlayabiliyoruz. Fakat tarihte şöyle enteresan bir fenomen var. Örneğin siz ilkel toplumlardan başladınız. İlkel toplumların önemli bir kısmında gücü elinde tutanla meşruiyeti elinde tutan figürün aynı figür olmadığını Cemal Veali Hoca meşhur Yasa ve Kılıç isimli incelemesinde uzun uzun anlatır ve yasayı söyleyen, asayı elinde tutan rahibin işte dünyevi hadiseye bizzat müdahale etmediğini ama bir taraftan savaşçı figürün yasayı söylemeyip, yasayı söyleyen figür olmayıp hatta hareketlerini yasaya göre ayarlayarak faaliyette bulunduğunu, asa ve kılıcın aynı elde toplanmadığını söylüyor bazı ilkel toplumlar açısından. Bazı toplumlarda bu orta çağda hatta erken modern dönemde bile görülebilir bir fenomen olarak yine iktidarın ilkesi ve kullanımının ayrı ellerde tutulduğunu görüyoruz. Mesela bana çok enteresan gelen bir örnek Japon imparatorudur. Japon imparatorunun soyu Tanrı'ya yanlış hatırlamıyorsam Güneş Tanrıçası'nın oğlu sayılır. Efsanevi olarak M.Ö. 7 veya 10. yüzyıllardaki kökeni oraya dayanır. Japon İmparatorluğu'nun çok uzun bir kısmı ikili iktidar şeklinde geçmiştir ve bir asgari aristokrasi şefi olarak tanıyacağımız şogun denilen kişi imparatoru fiilen yönetmiştir. Hatta bu şogunluğun da hanedanlığı oluşmuştur. Ama asıl imparator fiilen dünyevi işe müdahale etmemiştir. Bunun İslam tarihinde de bahsettiğiniz örnekleri var. İşte Memlükler fiilen güçlüler ama yanında Abbas halifesini tutuyorlar. Emir Timur çok güçlü bir figür. Osmanlı'yı bile yenmiş. Ama Cengiz soyundan gelen bir şeyi, hanı, ismini çıkaramadım. Gazan Han'dı yanlış hatırlamıyorsam. Onu bir taraftan tutmaya devam ediyor. Yani o ona hiçbir şey tanıyamaz. İktidar da sunamaz ama bu adam Cengiz soyundan geliyor. Bu handır, ben emirim diyor. Bu çok enteresan bir figür. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Neden bu aynı elde toplanmamış bazı siyasal organizasyonlarda iktidarın meşruiyetini temsil eden kişiyle fiili gücü temsil eden kişi?
Güzel, bayağı güzel ama bayağı da zor bir soru sordum. Yani evet. Hocam siz herhalde, size sorduğu için siz
hadi, buyurun. Hadi bakalım. Ben şöyle tabii ilk başta yaptığım basit girişle malum bu ilk tarım topluluklarında tarım devrimiyle birlikte yani ihtiyaç fazlası ortaya çıktı, mübadele oldu. Bir şekilde bir toplumun ilkel dostu bir hükümdarı var ve bir taraftan rahipler var. Çünkü bu işte afetlerden koruyacak, uğursuzluktan koruyacak. Bu rahip aynı zamanda iktidarın, şefin, neyse emirin bir meşrulaştırıcısı da konumda. Bu aynı zamanda Tanrı'dan doğru olan yasayı bildirmek ve yorumlamak bir profesyonel işi olduğu için ve buna bir kutsiyet atfedilmesi için bu rahipler sınıfının veya daha sonra alimler, skolaların işi haline geliyor. Yani belki bu ayrımın teknik ve inanışa bağlı anlamı bu olsa gerek.
Evet Haşim.
Evet, ben bir şey daha söyleyeyim. Yani tabii bayağı zor bir soru ve buna tabii tek bir cevap vermek mümkün değil. Yani her somut örneğe farklı bir yanıt verilebilir.
Şöyle ama bir belki, şu noktadan belki açabiliriz meseleyi. Şimdi yasayı söyleyenin insanlar kutsal olmasını bekliyorlar. Yani her ne kadar şiddeti uygulayan kişi somut cisim, belli bir cisme sahip bir işte canlı kanlı bir şahsiyet olsa da bize yasayı o söylemesin, daha kutsal birisi söylesin diye bekliyorlar gibi geliyor bana. Çünkü kutsaldan bizim aslında aradığımız şeylerden biri sanki ona biz dokunamayacağımız kadar uzakta olsun ama kutsal da kendini kirletmemesi için aynı zamanda o da bize çok dokunmayarak kutsallığını muhafaza etsin.
Yani bu kadar bilinçli bir mekanizma var mı? Bundan çok fazla emin değilim. Bana biraz şöyle görünüyor. Yani mesela yani biz podcast'ten önce bizim tartıştığımız papalık meselesi de esasında tam olarak bunun örneğiydi. Sen yani papa bir orduya sahip olmamasına rağmen neden diğer krallar tarafından bu denli saygı görüyor sorusunu sormuştun. Orada da aslında yasa ve kılıç birbirinden farklı yerlerde ve orada da neden yasaya saygı duyuluyor diyordun. Bana biraz şöyle görünüyor. Bu kılıcı elinde tutan kişi, yani şunu görmek gerekiyor. İktidar dediğimiz şey yalnızca iktidarı elinde tutanla sınırlı bir şey değildir. İktidar bir ilişki biçimidir. Bundan dolayı birinin kılıcı elinde tutması kadar ona muhatap olanların da o kişinin o kılıcı hak ettiğini, o kılıca sahip olması gerektiğine ikna olması gerekir. Şimdi bir kişi bir topluma gelip orada kendi liderliğini ispatladığında
yok, her zaman kutsalı yardıma çağırıyorlar insanlar.
Çünkü şey bir meşru yani çünkü o kitle bir yandan onu da arıyor. Mesela ben sen bu soruyu sorarken yani bir süredir mütemadiyen Godfather üzerine düşündüğümüz için evet. Da şeyi düşündüm. Acaba bütün evlatlar ölseydi ve üvey evlat yani Tom Hagen bir şekilde başa gelseydi ne olurdu? Şimdi soru işareti bir. Tom Hagen bir İtalyan değil. Evet. Bundan dolayı Corleone ailesinin temsilcisi olarak asla diğer İtalyanlar tarafından meşru görülmeyecekti. Şimdi işteki meseledeki açmaz bu. Tom evet. Hagen bir İtalyan olmadığı için istediği kadar güce sahip olsun asla diğerleri tarafından meşru kabul edilmeyecekti. Bu durumda Tom'un yapacağı yegane şey neydi?
Kukla bir İtalyan
Evet.
koyup
Evet.
iktidarın
Corleone.
ilkesini orada
Aynen.
tutmak, kullanımını
Aynen öyle.
üstüne almak.
Aynen. Corleone ailesinde bir bebek varsa, kız veya erkek, bir şekilde onu tahtın görünür sahibi yapıp işin arka planında bunu sürdürmek. Muhtemelen pek çok örnekte bunlar da söz konusuydu. Yani bir taht sahibi ortaya çıktığında zaten işleri yürüten bazı kişiler olduğu vakit o kişiler tahta çıkan kişiyi pasifize edip perde arkasından esasen kendileri işi yürütüyorlardı. Ve zamanla bunlar bir şekilde ayrılıyor. Biri sadece yasayı tutan haline geliyor. Japonya örneğini sen verdin. Biri de kılıcı kullanan haline geliyor ve bu sistemleşiyor. Bu belki bir örnektir. Tabii bunun çok fazla örneği vardır. Ama evet, güzel soru. Böyle bir belki alegoriyle örnekleyebilirim yani. Muhatap olan kitlenin kendisini kabul etmesi için bir şey, meşrulaştırıcı bir kukla, bir yasa koyan kişi.
Peki Haşim, oradan şunu şuraya gelmek sormak istiyorum. Şu soruyu yöneltmek istiyorum. Bu zamanla bunun bir tanrısal veya dünyevi meşrulaştırma zeminine kavuşmadan önce ilk bu düzeni kuran şahıslar, bu karizmatik önderler nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl etrafındakileri etki altında bırakıyorlar? Malum
Evet.
karizmanın kelime karşılığı olarak bir tanrı vergisi, bir güçten bahsedilir. Bunun siyasal denklemdeki yeri nedir? Ve bunun kötüye kullanılması durumunda insanların karşılaşabileceği durumları da düşünerek bu soruyu sormak istiyorum.
Evet, zaten hoca girişte Weber'in üçlü ayrımından bahsetti. Geleneksel otorite, karizmatik otorite ve rasyonel otorite. Şimdi ben genelde işleri basitleştirmek için alegorilere başvurmayı severim. Bizim geleneksel otorite dediğimiz bildiğimiz babanın otoritesi. Yani bir aileye doğduğunda zaten babanın otoritesini hazır bulursun ve onu sorgulamazsın bile. Rasyonel otorite bir CEO'nun otoritesi çünkü sana para veriyordur. Karizmatik otorite ise mahallede arkadaşlar, çocuklar çeteleştiğinde birisi ortaya çıkar ve liderlik pozisyonunu üstlenir. O liderliğin baba gibi bir geleneksel karşılığı yoktur veya CEO gibi rasyonel bir karşılığı yoktur. Tam da seni bahsettiğin charming, o tanrısal bir vergi vardır. Bir tanrı vergisi bir kişi özelliği vardır o kişinin ve o kişi orada lider olarak sıyrılır. Şimdi bu örnek üzerinden düşünüp biraz işi teorik olarak temellendireyim. Bizim karizmatik kişilik dediğimiz sadece bazı insanların sahip olduğu ve sıradan insanların olamayacağı insanüstü, istisnai veya kutsal tanrısal kişilerdir, kutsal kişiler. Bu anlamda hoca da bahsetmişti. Peygamberler, evet, biz böyle biraz geleneksel otorite gibi görünüyor olsalar da esasında tam olarak karizmatik otoritenin örnekleridir. Çünkü onlar da var olan yapılar üzerinden değil, sahip oldukları kişilik özellikleri sayesinde çevrelerine insan toplarlar. Ve eğer diğer insanları kendilerinin özel olduğuna, seçilmiş olduğuna veya diğerlerine liderlik yapabileceğine ikna ederlerse ortada bir şey oluşur, mekanizma oluşur, bir hiyerarşi oluşur. Evet, şimdi peki karizmatik lider nasıl ortaya çıkar? Neden ortaya çıkar veya? Şimdi şunu anlamak gerekiyor. Genelde sanki karizmatik otoritenin karizmatik kişiye ait olduğu, salt ona ait olduğu yanlış algılaması söz konusu. Bizim karizmatik iktidar biçimi dediğimiz tek bir özneye ait değil, özneler arası bir ilişki biçiminde ortaya çıkan bir şeydir. Yani bir kişi durduk yere parlıyor değildir. İnsanların da aynı zamanda o ortamda birilerinin parlamasına ihtiyacı vardır ve içlerinden birisi parladığında bu karizmatik otorite haline gelir. Peki nasıl ortamlardır bu ortamlar? Bu ortamlar genellikle büyük değişimlerin gerektiği, insanların sıkıntılar içerisinde olduğu ve dertlerini çözebilecek kutsal bir müdahalenin bir mucizenin gerektiği ortamlarda bir peygamber veya peygambervari bir kişilik çıkar ve der ki insanlara ben size mucizeler yaratacağım.
Yani
size...
mesiyenik bir beklentiden bahsediyorsun.
Evet, yani ona benzetilebilir. Çünkü bu şu an içinde bulunduğunuz hal ve durum çok kötü. Ben size yepyeni bir durum vaat ediyorum. Vaadiyle ortaya çıkar karizmatik kişilik. Bu anlamda karizma bir kişiye ait değildir esasında. Karizma o ortamın bütünlüğü içerisinde anlam atfeder. Bundan dolayı örneğin çok karizmatik bir kişi 3 yıl sonra veya 3 yıl önce ortaya çıksaydı tamamen önemsiz bir kişi de olabilirdi. Yani karizmanın da kendi zamanı var, kendi
verili toplumsal var. Koşullar içerisinde ancak bir karizmatik önder aynen ortaya öyle. Çıkabilir.
Aynen.
Tarihsel şartlarla bağlı olarak.
Evet, şu an Adolf Hitler çıksa Almanya'da kimsenin önemsemeyeceği anlamsız bir adam olurdu. Ama 1930'ların şartlarında ortaya çıktığında karizmatik liderliğin en büyük örneği haline geldi. Dediğim gibi bu karizma dediğimiz şey özneye ait değil, intersubjektif özneler arası ilişkilerde ortaya çıkan bir şeydir. Esasında bana biraz şey görünüyor. Yani insanlar çok baskılandığında, çok umutsuz kaldığında böyle biraz yani psikanatik bir açıdan böyle çocuksulaşırlar.
Bir baba figürü arıyorlar.
Öyle aynen mi? Öyle. Aynen öyle. Çocuksulaşırlar ve birinin gelip kendileri için o sorunu çözmesini, birilerinin onu elinden tutup onu ayağa kaldırmasını, kendisinin beceremediği o şeyleri hemen o daha büyük, daha kudretli elleriyle gelip çözmesini ister ve birisi de ortaya çıkar ve ben baba olarak size kol kanat gireceğim. Bu yüzden karizmatik liderliğin ortaya çıktığı toplumlar bir yandan da aşırı duygu yüklü toplumlardır. Yani herkes ana, baba, bacı, kardeştir. Bir aile gibidir orası ve lider de oranın babasıdır. Ama tabii şunu da görmek gerekiyor. Karizmatik liderlik sürdürülebilir bir şey değil. Dediğim gibi spesifik bir ortamın, kriz ortamının ürünü olduğu için kriz ortadan kalktığında insanlar yavaş yavaş çocukluktan çıkarlar ve nasıl ergenlikte biz bu babalarımıza isyan ettiysek o insanlar da yavaş yavaş ergenleştiğinde, olgunlaştığında kendi babalarına isyan ederler ve babanın artık kendileri için her şeye karar vermesine sona erdirmeye çalışırlar. Evet, Weber bu karizmatik kişiliğe tarihin devrimci gücü olarak niteliyor. Çünkü büyük sıkıntılar ortaya çıktığında birileri çıkıp yepyeni bir düzen yaratır ve daha sonra bu düzen kurumsallaşır, gelenekselleşir.
Rutinleşir
veya diyebilir miyiz? Yani, aynen. Bu anlamda aslında karizmatik otorite hocanın anlattığı ve seni anlatacağın otoritenin en dibinde yatan otorite biçimi. Yani geleneksel otoritede, rasyonel otoritede ilk anda bir karizmatik otoritenin yarattığı düzen üzerine inşa edilir. Fakat biz bunu zamanla unuturuz. Toplumumuz ve devletimiz unuttuğumuz yalanlar üzerine inşa edilir. Birilerinin bir baba rolünü üstlenip o aileyi kurduğunu unutur. Sanki zaten hep rasyonelmiş gibi, zaten veya hep gelenekselmiş gibi, hep tanrısal bir tanrı tarafından seçilmiş bir ailenin soylu mensupları zaten yönetiyormuş gibi ve yönetmeliymiş gibi davranırız.
Evet.
Evet. Aha. Temel olarak böyle. Belki şey ekleyebilirim. Ya dediğim gibi karizmatik otorite sürdürülebilir değildir. İki sonucu olabilir. Yani genel anlamda. Bir, başarılı olur ve düzen değişir. Sonra rutinleşir. İki, karizmatik lider eğer hemen veya başarılı sonuçlar ortaya koyamazsa hemen karizması düşer. Çünkü insanlar mucize beklerler. Eğer mucize yerine getiremezse bir anda kişinin karizması sona erer. Ama bir üçüncü alternatif daha var. Biraz belki güncel bir örnek olacak bizim de yaşadığımız. Yani bazı karizmatik liderler kendi liderliklerinin sorgulandığını hissettiklerinde karizmalarını yenilemek isterler. Ve daha önce söylemiştim, karizma ile kriz arasında bir paralellik var diye. Ve bu sefer kendileri yeni krizler üretmeye başlarlar. Ve yeni krizler, yeni düşmanlar, yeni ontolojik sorunlar ortaya koyarlar ve bu sayede kendi karizmatik liderliklerini sürdürülebilir bir hale getirmeye çalışırlar. Ama tabii bu şu demek. toplumun sürekli olarak çocuk kalması, asla olgunlaşmaması demek. Evet, evet, burada bırakabilirim belki.
Bu noktada senin bıraktığın noktada birkaç bir şey eklemek istiyorum. Burada sevgili Sedat geleneksel otorite biçimlerinden bahsetti. Sevgili Aşim karizmatik otoriteden bahsetti. Ben de rasyonel, yasal rasyonel otoriteden bahsetmek istiyorum. Aslında benim işim bir taraftan kolay. Şu yönüyle kolay. Yasal rasyonel otorite bizim gibi hukukçuların ve pek çok sosyal bilim meraklısının aslında pozitif bir anlam yüklediği otorite. Yani biz özellikle modernlik dışı toplumlarda yaşayan kimseler olarak kendi ülkemizdeki problemlerin önemli ölçüde yasal rasyonel otorite eksikliğinden, bunun oturmamış olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Fakat bu kışkırtıcı bir noktadan meseleye bakmak gerekirse bu kavramın yaratıcısı olan Weber'in aslında yasal ve rasyonel otoriteye o bizim düşündüğümüz anlamda olumlu bir değer yükleyerek bakmadığını düşünüyorum. Bu tabii ki tam tersi değil, yani bunu olumsuzlamıyor. Bir anlamda düşündüğü şey, modern toplumun yazgısı olan şey, büyük siyasi ve ekonomik örgütlenmeler içerisinde rasyonel örgütlenme biçimleri içerisinde modern toplumun siyasi ve ekonomik etkinliği sağlanabilir düşüncesine sahipti. Biz bunu gitgide yaşadığımız bir fenomen haline geldiğinden şöyle izah edebiliriz. İşte modern devlet yapılanması soyut bir şekilde hakların, yükümlülüklerin, yetkilerin, görevlerin belirlendiği bir devlet yapılanması öngörüyor. Aynı zamanda ekonomik alanın aktörleri, örneğin büyük aktörler olan anonim şirketler, onların da içerisinde muazzam bir rasyonel örgütlenme modeli var. Enteresan olarak bunların da birbirine benzediğini söyleyebiliriz. Mesela şirketlerin genel kurulu var, yasama organı gibi, yönetim kurulu var, yürütme organı gibi, denetim organları var, yargı organı gibi ve hatta esas sözleşmesi var, anayasa gibi. Şimdi bu örgütlenme biçimleri modern toplumda gitgide yaygınlaşacak diyor Weber. Modern toplumun yazgısı olduğunu düşünüyor. Bunu yaratanın Batı rasyonalitesi olduğunu söylüyor. Ama bu tabii ki diğer toplumlara da gitgide yayıldığını görebiliriz. Ama bir taraftan bunun insanı ezen, anonim, gayri şahsi yapılanmasından da bir büyük istibdatın döl yatağı olabileceğine de belli işaretlerde bulunabiliyor. Yani bu bir demir kafes nitelemesi üzerinden tartışılan bir husustur. Meselenin bir boyutunun bu olduğunu düşünüyorum. Yani biz sosyal bilimcilerin kendimize içkin bir çelişkimiz var. Bizim kullandığımız kavramlar toplumsal hayattan seçiliyor ve değer yüklü. Yani biz bir gravitasyonel kuvvetten veya termodinamiğin ikinci yasasından bahsediyor olsaydık şu anda biraz daha değerden arındırılmış olarak bakabilirdim. Ama bir hukukçu olarak yasal rasyonel otoriteye ben de bir olumlu değer hissediyorum diyeyim. Fakat bu yasal rasyonel otorite dediğimiz bu büyük ve anonim yapıların bunları karşısındaki bireyi de çok küçülttüğünü, hatta Kafkaesque bir tabir kullanırsak böcekleştirdiğini ve bu böcekleştirmelerin de başka tür istibdatların yuvalanabilecekleri loş ve nemli ortamı sunabileceğini düşünüyorum. Alexis de Tocqueville'den ilhamla şunu belirtmek isterim. Tocqueville modern toplumların dinamiğinin demokratikleşmeye, aralarındaki ayrıcalıkların gitgide azalmasına ve bir eşitliğe doğru gittiğini söylüyordu. Fakat determinist tarih tasavvurlarından farklı olarak Tocqueville önemli şunu belirtiyor. Bu bir bireysel özgürlüğü koruyan kurumların ihdas edilmesine ve süreklilik kazanmasına da yol açabilir. Fakat büyük bir istibdat mekanizmasına da yol açabilir. Çünkü insanları eşitleyen mekanizma aynı zamanda insanları zayıf bireyler halinde eşitleyen ve büyük bir istibdat mekanizması karşısında onları savunmasız kılabilecek bir mekanizmadır. karşınızda bir aristokrasi varsa baskıcı bir yönetim tesis etmeniz bazı açılardan çok zordur ama birbirine nispeten eşit bireylerden oluşan insanlar karşısında daha büyük bir baskı örgütü tesis edebilirsiniz. İşte Fransız devriminden sonraki terör yönetiminde de biz bunun bazı örneklerini gördük. Eski rejimi deviren yeni iktidar bazı açılardan eski rejimden çok daha güçlü bir otorite kullanımına sebebiyet vermiştir. Birinci olarak buna değinmekte yarar görüyorum. Yani yasal, rasyonel otorite dediğimiz şey bizim haliyle aradığımız bir şey. Ama o aradığımız şeye ulaştığımız anda onun bir başka tür istibdatın, baskının döl yatağı haline gelebilme ihtimali de içinde saklı.
Ben belki şuradan biraz dahil olabilirim ve belki biraz konuyu zannediyorum senin de istediğin bağlamdan çekebiliriz. Yani bahsettiklerinde şu noktayı ben önemsiyorum. Ve zaten daha önce de üzerine konuşuyorduk. Şunu anlamak gerekiyor. Biz devletin büyük hikayesindeki iktidar ilişkilerinin dönüşümünü anlatıyorken aslında daima bunun daha küçük hikayemizdeki etkilerini ihmal ediyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Yani o büyük planda, o devletin büyük hikayesinde yaşanan bütün dönüşümler esasında süreç içerisinde bizim kendi küçük hikayemizdeki şeylere de yansıyor. Yani insanlık, evet, kralları tahtından indirdi. Feodal beyleri tahtından indirdi. Ağaları tahtından indirdi. Mahalledeki o büyük otoriteyi tahtından indirdi. Fakat bir süre sonra babayı da tahtından indirmeye başladı. Yani şu an bizim için bunlar erken ama en azından Batı'da bunların çok fazla örneğini görebiliyoruz. Yani aile ilişkilerinin de çok ciddi şekilde sarsıldığı ve insanların en yakınlarına, yani kan bağı olan kişilere bile bildiğimiz anlamda duygusal ve sıkı bir yakınlık kuramadığı örnekliğe rastlıyoruz. Çünkü esasında kralla, kralın otoritesinin doğallığını düşünmene imkan veren şey aynı zamanda kendi babanın varlığını, onun otoritesinin doğallığını düşünmene imkan veren şeydi. Bunu işte Marx şey diyordu, katı olan her şey buharlaşıyor. Biz bunun kral nezdindeki katılığından memnunuz. Ama bir yandan bu gitgide bizim kendi küçük hayatlarımızdaki o bizim sevdiğimiz sıcaklığı, o insanilik dediğimiz şeyi, içerisinde kalbin bulunduğu şeyi de yavaş yavaş yok etmeye başlıyor. Bu anlamda tam olarak o senin dediğin noktaya geliyoruz. Evet, büyük planda rasyonel bir mekanizma oluşuyor ama bizim kendi küçük hayatlarımızda da bu sefer rasyonel bir ilişki, rasyonel ilişkilerden ibaret hale gelmeye başladı. İnsanların birbirleriyle yalnızca bir takım iktisadi bağlar üzerinden ilişki kurduğu ve hayattaki asıl amacının meslek ve para kazanmak üzerinden inşa edildiği bir yaşam biçimi. Şu an bunu söyleyince pek çok dinleyici için bunların anlamsız ve romantik geleceğini biliyorum ama çünkü biz bunu hayal dahi edemiyoruz. Çünkü bunun için esasına doğduk ve daima bu mekanizma tarafından şekillendirildik. Ama biraz geçmiş dünyaya bakınca ben, yani bilirsiniz, nostalji istemem ama daha farklı bir hayatın mümkün olduğunu görebiliyoruz. Hayattaki yegane amacın para kazanmak, zengin olmak, daha fazla para kazanmak, daha fazla zengin olmaktan ibaret olmadığı bir yaşam biçimi mümkündü eskiden. Orada da zorluklar vardı ama şu an şey haline geldi yani. Her şey aşırı mekanik, bir makinenin rasyonelitesine mahkum, soğuk ve şey, ruhsuz. Her şey buharlaştı.
Şöyle bir cümleyle ekleme yapayım. Bu insan ilişkilerine de bu büyük kurumların işleyiş biçiminin damga vurduğundan ve bunun aslında hayatı yaşanmaya değer kılan pek çok erdemin de yitimine yol açtığından bahsettin. Weber'in şöyle bir sözü var. Modern kapitalizmin protestan ruh içinde inşa edildiğini savluyor malumunuz. Orada diyor ki, Püritenler meslek adamı olmak istiyorlardı. Biz öyle olmak zorundayız. Yani Püritanların kendi yarattıkları etik içerisinde Tanrı'yla yakınlıklarını ispat edebilmenin vasıtası olarak pek tüketmeyip sürekli kendilerini belli bir çalışma disipliniyle işe adamaları gerekiyorlardı. Ama onların sonuçta yaratılan model içinde biz geniş ve anonim bir bütünlük içinde dar bir toplumsal işleve mahpus kaldık. Ve biz şu
Yani
anda o
onlar için
püriten
araç olan bir şey bizim için varoluş biçimi haline geldi.
aslında onların kendi iç dinamikleriyle onaylayıp tasdik edip
Ha, anladım.
kendilerine ağır gelmeyen bir şeyi biz o püriten cendereyi püriten olmamamıza rağmen artık içselleştirmek zorunda kalanlar haline geldik. Bu bana çok çarpıcı geldi.
Evet, güzel fikir.
Bu noktadan Sedat'a dönmek istiyorum. Bu püriten cenderenin tezahür biçimlerine ilişkin bir şeyler sormak istiyorum. Biz şimdi modernliği belli bir geçmişteki geleneksel otorite kalıntılarının tasfiyesi olarak görme eğilimindeyiz. Fakat şöyle bir fenomene rast geldik. Gerçekten modernleşmeye belli bir yerinden başlamış topluluklarda belli bir aşamaya geldikten sonra sanki bulundukları yere dair bir gerileme teşkil eder düzeyde işte belli dinsel ve geleneksel otorite biçimlerinin yeniden tartışıldığı, canlandırıldığı bir takım güçlü siyasi hareketler. Hatta bunlar bazı ülkelerde iktidara da geldiler. İnsanoğlu belli ölçüde yasal, rasyonel kurumları tesis ettikten sonra neden bunların arayışı haline geliyor ya da hiç tesis edemediği için mi bunlar belli ölçüde toplumsal kabule mazhar olmadı? Yani bastırılan şeyler tekrar mı yükseldi? Özellikle İslam dünyasının içerisindeki hareketler üzerinden bunu sormak istiyorum ama pek çok yerde geleneksel meşruiyet biçimlerinin bir patlamasından söz edilebilir mi? Örneğin Çin'de Konfüçyüsçü bir şekilde Çin'in mevcut düzeninin pekiştirilmesine dönük bir entelektüel çabanın olduğu da hep söylenir. Bu konuda ne düşünüyorsun? Merak ediyorum.
Bu da çok güzel bir soru. Topyekûnümüze böyle pas atarak gidiyoruz. Şimdi aslında bizim Weber'in klasifikasyon üzerinden yaptığımız ayrım, bu çok temel bir ayrım. Bir tarafından tamam teorik, bir tarafından da artık bugün pedagojik bir ayrım. Yani öğrenilebilirliği, açıklanabilirliği açısından kullanıyoruz. Evet, kullanışlı olduğu için öyle. Ama şimdi çok seveceği bir kavram. Yani artık bugünkü birçok otorite hibrit bir tarafı var. Yani İngiltere'de kraliçe niye var? Bir geleneksel bir inanış sebebiyle var. Ama ne kadar otoriteyi ve meşruiyeti temsil ediyor? Bu hani yüzdeye vursanız matematiksel olarak minik bir yüzde, belki de bilemiyoruz. Ya da kriz durumlarına göre değişebilir. Yani savaş zamanında Japonların krallarına tapıyorcasına ona sahip çıkması gibi. Yani o bakımdan
Hatta
bugün
sözünüzü böldüm kusura bakmayın. General Arthur, Amerikalılar bakıyorlar hani biz bu adamı idam edeceğimize bize yakın bir meşruiyet unsuru olarak kullanalım diyorlar. Ve onu kullanmaya devam ediyorlar. Ve daha sonra adam enteresan bir şekilde Japon kamuoyuna Tanrı'nın soyundan gelmediğini açıklıyor. Ama mesela şeyden çekiniyorlar. Amerikalılara karşı bu adamların tarihinde zaten meşhur böyle samurayların yeni doğan sisteme karşı adeta hem kendilerinin ölümüne yol açan hem de suikastlara yol açan tepkileri var. Böyle bir tepki gelir mi diye çekiniyorlar aslında Amerikalılar. Ama imparatoru yanına aldıktan sonra Amerikan sistemi Amerikalılara karşı herhangi bir Japon tarihinde sık gerçekleşen o siyasi suikastların hiçbirisi yapılmıyor.
evet, çok akıllıca yapıldığı için bu hamle, dediğin gibi. Şimdi bu bahsettiğin tekrar dini otoritenin en azından bizi de yaşadığımız coğrafya bakımından ürküten bir şey olduğu için tekrar Frankenstein gibi çıkması ve
Evet.
güçlenmesi, bu kadar karşılık bulmasını anlamlandırmakta hepimiz zorluk çekiyoruz. Yani bunu irrasyonellik, akıl dışılık, çılgınlık gibi basit şeylerle okuyabiliriz. Ama neden? Yani asıl soru burada. Burada da senin çok sevdiğin beğendiğin bir kavram, metafor. Yani aydınlanmanın diyalektiği belki hatırlamak gerekecek.
Evet.
Yani şimdi bugün Orta Doğu'daki veya Orta Asya'daki birçok ülkede demokrasinin için yok. Çünkü bu ülkelerde hala yani demokrasinin her zaman konuştuğumuz gibi Kuzey Avrupa'daki tarihsel konseptini sağlayan arka plan yoktu. İşte sınıflar yoktu, endüstri devrimi gerçekleşmedi, modern devletin dönüşümü olmadı vesaire vesaire. Şimdi burada bütün bu kabilevi bağlar bu kadar güçlüyken, bütün bu cemaatsel aidiyetler, komün yaşamı bu kadar güçlüyken demokratik ihtiyaçlar ortaya çıktı mı sorusunu soracağız. Ve bütün bunlara rağmen siz demokrasiye geçtiğinizde de ve modernliğin bütün kurumlarını bilimsel açıklamalarıyla toplumlara uygulamaya çalıştığınızda da ben bunu dayatma veya Jacobenlik olarak algılamıyorum. Sadece rasyonel bir şey yapmaya çalışıyorsunuz bir toplumda. Çok mantıklı ve doğru olan bir seçenek. İşte bu klasiktir ya, Amerika İki Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ve Japonya'da denedi. Ya bu, çünkü bu toplumlarda diktatörlerin elindeydi. Başarılı oldu. Irak dedi, Afganistan'da niçin olmadı? Tam da bu bahsettiğimiz tarihsel koşullar sebebiyle olmadı. Ama bu toplumların işte postkolonyal dönem sonrası kendi milli hareketler içerisinde yapmaya çalıştıkları seküler ve rasyonel otoriteye geçiş serüvenleri niye başarılı olmadı? İşte bu da benzer toplumsal serüvenlerle, çünkü burada dini otorite her zaman güçlüydü. Mesela Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'ni, modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken şunun çok iyi farkındaydı. Türkiye'de dinin en önemli meşruiyet kaynağı olduğunun farkındaydı. Hilafete son vermesine rağmen şeria ve efkaf vekaletini bir nevi diyanete çevirerek dini otoritenin meşruiyet gücünü arkasına aldı. Bu toplum için çok önemli bir müesseseydi ve bugüne kadar da gücünü hiç kaybetmeden, hatta daha da güçlenerek varlığını korudu. Bu işte dediğin gibi dönemden döneme ve kriz anlarında çok farklı refleksler gören bir şey. Tabii biz burada aydınlanmaya bakacaksak, bu şey gibi, pandemiyi yok edemezsiniz, pandemiyi kontrol altına alabilirsiniz.
Çok güzel. Evet. Peki ben bir soru sorayım.
Buyursun.
Şimdi biraz meseleyi yerleştirmek için. Yani Türkiye bir karizmatik liderler cenneti. Hocanın dediği gibi evet, daima hibrit otorite biçimleri olacak. En iyi demokrasi bile belli oranda karizmatik lidere izin verir. Ancak iyi bir demokrasi karizmatik lidere ancak seçilinceye kadar izin verir. Çünkü seçim zamanı liderin karizmasını ortaya koyması gerekir ve insanları ikna etmesi gerekir. Ama bir kere seçildikten sonra kurumsallaşan yapı içerisinde zaten hareket kabiliyeti sınırlı olacağı için büyük dönüşümler gerçekleştiremez ve karizması yavaş yavaş dengeye gelir. Ama Türkiye'de bu böyle, bunun hibrit versiyonları her yerde var. Ama Türkiye'de sahiden karizmatik liderler çok fazla var. Şimdi Atatürk'ü saymayalım, zaten o kurucu. Ama Adnan Menderes, Ecevit, Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Erdoğan, yani hepsi de çok güçlü karizmatik liderlerdi. Ve hepsi de ve Türkiye bir şekilde asla rasyonel otoritenin sürekliliğinin sağlanamadığı bir ülke bence. Yani siz peki bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun nedeni ne? Veya böyle mi, değil mi?
Evet.
Emre, soruyu sen cevapla.
Ben zor soru tabii. bana topu attınız hocam. Açıkçası hakikaten bu zor soru. Yani herhalde bugüne kadarki çoğumuzun entelektüel çabaları içinde pek çok işte siyasi teoriyi okurken, sosyal teoriyle cebelleşirken zihnimizin arkasında tuttuğumuz soru buydu. Biz gerçekten kültürel kodları itibariyle Batı modernliğinin ne intibakta mı problem yaşıyoruz? Yoksa bu coğrafyanın bazı özgül hadiseleri nedeniyle mi bu bir türlü oturamadı? Hep bu düşündüğümüz bir şey. Burada ben şuna daha çok vurguyu yapmak istiyorum. Sorunun tam cevabı olmayabilir ama cevabın en azından etrafında dolaşabilir vurguyu yapmak istediğim husus. Osmanlılar kurdukları düzen içerisinde dini bir meşrulaştırma aracı olarak birinci sıraya koydular ve o düzen içerisinde millete hakime devletin yönetici grubu millete hakimeden oluşuyordu. Yani Müslümanlardan oluşuyordu ve bunlar arasında bir hiyerarşik ilişki vardı. bu ilişki çerçevesinde uzun yıllar bu pekişen kanaatler çerçevesinde Osmanlı düzeni geniş bir meşruiyet algısına sahipti. Modernleşmenin zaruretleri hissedildiği zaman eşit vatandaşlık düzlemi, işte bunun gerekliliği olan kanun karşısında eşitlik, bunu sağlayacak soyut kurumlar ve hukuk iktibası ihtiyacı duyulduğunda gerçekleştirilen reformların tam manasıyla bir meşruiyet çerçevesini kuramadığını görüyoruz. Aslında Tanzimat Fermanı'nın dibacesinde göreceğimiz üzere bu gerçekleştirilen reformlar da kanun-u kadime ve şer-i şerife dayanarak meşrulaştırılmak istenmiş. Yani geleneksel dinsel meşruiyet kodları kullanılmak istenmiş. Fakat bunun halktaki karşılığı özellikle ıslahat fermanı ile birlikte çok sınırlı kalmış. Bu toplum bunu Müslümanların imtiyazının elinden alınması olarak algılamış ve gavura gavur denmeyecek şeklinde bir tepki oluşturmuş. Ardından devam eden süreç içerisinde Cumhuriyet kurulana kadar Müslümanlar ve gayrimüslimler arasındaki eşit vatandaşlık probleminin çözülmediğini görüyoruz. Tabi gayrimüslimler içerisinde milliyetçi hareketlerin ortaya çıkması ve bunların peyderpey milli bağımsızlıklarını elde etmeleri ve bunun Balkanlar gibi coğrafyalarda çok sancılı olması da toplumsal hafızada ciddi acı hatıralara yol açmış. Bir ölçüde biz Cumhuriyet tecrübesine geldiğimizde arkamızda böyle bir tanzimat tecrübesi vardı ve bu ikici, dualist yapısıyla o dönemin aydınları tarafından çok eleştiriliyordu. Cumhuriyet tecrübesine geldiğimiz zaman bu sefer bir homojen ulus devlet haline gelme imkan ve ihtimali doğdu. Çünkü artık gayrimüslim unsurların büyük çoğunluğu ayrılmıştı. Kalan kısmı mübadeleye tabi tutulmak suretiyle nüfus dinsel bakımdan belli ölçüde homojen hale gelmişti. Etnik bakımdan da Türklerin çoğunlukta olduğu bir tablo vardı. Onun dışındaki diğer etnik unsurların önemli bir kısmı nüfusça ve coğrafyaca belli bir yerde toplu değildi. Bir ölçüde Kürtler bu niteliğe aiz olduklarından daha sonra Kürt sorunu diyeceğimiz problem doğdu vesaire. Ama belli ölçüde bir homojenlik sağlanmıştı. Ulusal ulusalcılığa, milliyetçiliğe dayalı bir meşruiyet, milli mitos icat edilmek istendi ve bu yapılırken babaya karşı olan sendromdan dolayı oğulların babayı reddetme ihtiyacı doğdu. Ve bunu yaparken mesela ilk Türk Tarih Kongresi'nde Osmanlı ile alakalı hiçbir tebliğ yoktur. Aslında Türk tarihinin en önemli kısmı Osmanlı olmasına rağmen Hititler, bilmem kimler, şunlar, bunlar, tarih öncesi Türkler, medeniyeti kuran Türkler. Bunların hepsinden bahsedilmiş ama Osmanlı'dan bahsedilmemiştir. Daha sonraki süreci çok uzatmak istemiyorum. Yeni kurulan milli mitos her ne kadar homojen bir topluma dayansa bile toplumun büyük bir kısmı tarafından çok inandırıcı bulunmadı. Toplum içerisinde belli bir etnik aidiyet duyanlar bakımından inandırıcı bulunmadı. Çünkü Uzak Asya'daki Türklerle Anadolu coğrafyasındaki pek çok insanın bir alakası yoktu. Toplum içerisinde Türk olmakla birlikte İslami kodları hafızası canlı olanlar nazarında da bir karşılık bulmadı. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti milli mitoslarını toplumun geneline çok başarılı bir ölçüde kabul ettiremedi. Ama tabii burada da başarı kıstası görecelidir. Yani bir Irak, Suriye, Mısır'a bakıldığı zaman Türkiye Cumhuriyeti meşruiyet bakımından başarılı sayılabilir. Yani Türkçülük, Türk milliyetçiliği belli ölçüde başarılı olmuştur. Fakat toplumun çoğunluğu bakımından bu meşruiyet krizinin bir türlü aşılamadığını ve toplumun bu sefer işte Şerif Mardin'in yarattığı merkez çevre güçleri arasındaki ayrımda çevre güçlerinin sürekli karizmatik bir figürlerle mevcut müesses nizamı değiştirmek yönünde faaliyetlerde bulunduğunu görüyoruz. Bu ister istemez, yani Haşim başlangıçta belirttiği gibi konjonktür çok önemliyse böyle bir müesses nizamı dönüştürebileceği güç ancak ciddi bir karizmatik önderin yarattığı mobilizasyon olabilir. O yüzden ben bundaki temel problemin modernleşme döneminde siyasal meşruiyet algısındaki ortaya çıkan kırılma olduğunu düşünüyorum ve bu kırılmayı biz Cumhuriyet döneminde Türk milliyetçiliği üzerinden atlatmaya çalışsak da bu projenin çok başarılı, o anlamda çok başarılı olmadığını düşünüyorum. Orta Doğu'daki diğer ülkelere nazaran başarılıyız çünkü bir devlet geleneği kesintiye uğramamıştı. Ama diğer yandan bu projedeki başarısızlıklar sebebiyle belli ölçüde karizmatik önderler etrafında doğan bir hareket, bu meşruiyet çerçevesini halkın önemli bir kısmının daha fazla kabulüne mazhar olabilecek şekilde restore etti diyebiliriz.
Evet, Emre'nin çok güzel açıkladığı, çok güzel izah ettin, tahliye ettin. Bunu çok vulgarize ederek, hani halkta şöyle bir ifade vardır ya, burada hardcore sağcılık yapıp işte Türk milleti 4000 yıllık tarihi boyunca hep güçlü liderlerin etrafında toplanmıştır ve böyle başarı sağlanmıştır. Şimdi bunu da entelektüelimiz şöyle basitleştirerek açıklar. Bizde demokrasi niçin başarılı olmadı? Çünkü tepeden inmeciydi. Yani bu hiçbir şey açıklamayan bir totoloji yani.
Evet, Fransa'da da öyleydi.
Şimdi, yani, şimdi ben belki Emre'nin yaptığı güzel açıklamaya biraz daha hani şey yeni kurumsalcılar gibi kurumsal açıklama getirerek hani şeyin bu sadece Daran Acemoğlu'na özgü değil yani kurumsalcılar olarak bakalım hani güçlü devlet veya güçlü toplumlar veya toplumsal müesseseler olarak şimdi işte bu birbirlerini yontan iki araç oluyor aynı zamanda kötü bir denkleme dönüşüyor. Çünkü güçlü liderler bir taraftan da bu kurumların altını oyuyorlar. Yani kendi karizmalarını güçlendirmek için. O bakımdan da bu yani bürokratik rasyonelite de bu bürokrasinin rasyonelleşmesini veya anayasanın kurumsallaşmasını da engelleyen de bir tabiatı var. Ve tekrar devlet zayıfladığında yine güçlü lidere ihtiyaç oluyor. Çünkü bunun güçlendirilmesi gerekiyor diye böyle bir fasit daire içerisindeyiz.
Evet, yani ben de aslında hemen hemen sizin katıldığınız, belirttiğiniz şeylere katılıyorum. Emre'nin çizdiği şemada gayet açıklayıcıydı. Yani biraz şey görünüyor aslında. Bütün yaşanan politik mücadele bir anlamda devletin bütün kimliğini de dönüştürmek mücadelesi olduğu ve devlete kimin gerçekten sahip olacağı mücadelesi olduğu için aslında daima devletin bir yapboz gibi, bir puzzle gibi parçalanıp yeni baştan inşa edilmeye çalışıldığı, ha inşa edildi derken bu sefer darbelerin olduğu, sonra daha farklı iç krizlerin çıktığı, bu sefer yine kendisine düşman gördüğü karşı tarafı bütünüyle onu bütünüyle bir ontolojik güvensizliğe itip kendi iktidarını kurmaya çalışması ve daha sonra devran değiştiğinde bu sefer aynı şeyin karşı tarafında yapılması. Aslında bir türlü bu sistemin belli ortak vasatlar üzerinde, belli standartlar üzerinde oturamamasına neden oluyor ve bütün mücadele şeye dönüşüyor. Bir varoluş yok oluş mücadelesine dönüşüyor ve bu da Emre'nin belirttiği gibi daima bizi karizmatik liderlere götürüyor. Bu da bir anlamda kötü. Çünkü bu daha büyük bir güvensizlik hissi.
Evet, yani toplumların Wilfredo Pareto'nun güzel bir ifadesi var. Mealen aktarayım. Yani toplumları ayakta tutan şey bilim değildir. Hatta bir bilimsel ahlak, ortak ahlakın inşasını ileri sürenlerle dalga geçer Pareto. Mesela ileri sürenlerden biri de Durkheim falandır. Bu der geleneksel dinler kadar saçma bir şeydir böyle bu tarz bir humaniter ahlak anlayışı. Ama toplumları ayakta tutan ortak inanç ve mitoslardır. Ve bilim toplumun temelleneceği bir mutabakat zemini olmaktan ziyade tam tersine eğer çok fazla bilimsel hareket edilirse ya da çok fazla bilimci gözlerle topluma bakılırsa o mutabakat zemini tam tersine dağılacaktır. Bu Haşim'in de unutmaya vurgu yapmasından hareketle zihnimde Renan'ın meşhur sözü canlandı. Milletler hatırladıklarından ziyade unuttuklarıyla var olabilirler. Çünkü her milletin tarihi aslında mahalli, mezhepsel vesaire pek çok mücadelenin tarihidir. Dolayısıyla burada hem Haşim hem Sedat'a şu soruyu yöneltmek istiyorum son olarak. Bizler Türkiye'de yaşayan insanlar olarak acaba çok fazla rasyonel, aydınlanmacı bir perspektifte işte rasyonel bir bürokratik otoritenin işleyişini arzularken asıl problem bunun da üstünde kurulacağı mutabakat zemindeki milli mitoslar mıdır ya da ortak bir Türkiye mitosu nasıl yaratılabilir? Buna dair bu da belki çok zor bir soru, hep bizi dürtükleyen bir soru ama bu kışkırtıcı soruyu sizin ellerinize böyle bir bırakmak istiyorum.
Yani çok güzel soru sordun. Süremizin galiba sonuna yaklaşıyoruz. Önümüzdeki programlarda yine buna benzer konularla devam edeceğimiz için belki bıraktığımız yerden de devam edebiliriz. Yani
bu değil mi Ayşen? Bu soruyu cevaplamak...
programı doldurur. Evet, Türkiye mitosu üzerine. Türkiye
bir Türkiye var mı acaba?
Bir Türkiye mümkün mü? Evet. Başka bir Türkiye mümkün mü?
Tabii ki mümkün diye devam ederek önümüzdeki programı yaparız. Bir saati doldurmak üzereyiz. Burada kapatabiliriz sanırsam. Güzel oldu, çok güzel müzakere oldu. Dinleyenler, buraya kadar sabredenlere teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Önümüzdeki programda daha heyecanlı tartışmalarla devam edeceğiz.